Duyuru. Luka 1, Matta 1. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Son 60 ders boyunca İlk Antlaşma'nın kutsal yazıları olan Musa'nın Tevrat'ını, Davut'un mezmurlarını ve diğer peygamberlerin yazılarını çalıştık. Son yayınımızda Yeni Antlaşma'nın yani İncil'in kutsal yazılarını çalışmaya başladık. İncil, iyi haber anlamına gelen Arapça bir sözcüktür. Müjdenin yani İncil'in mesajı ona inanan herkes için çok iyi bir haberdir. Çünkü bize Tanrı'nın uzun zaman önce vaat etmiş olduğu gibi yeryüzüne güçlü bir kurtarıcı gönderdiğini bildirir.
Müjdedeki çalışmamıza başlamadan önce, Adem soyuna Tanrı'nın neden güçlü bir kurtarıcı gönderdiğini hatırlamamız yararlı olacaktır. Adem ve Havva'nın Tanrı'ya itaatsizlik ettikleri gün neler olduğunu hatırlayabiliyor musunuz? Tevrat'ta, Adem'in itaatsizliğinin tüm insan soyunu nasıl Tanrı'nın krallığından çıkardığını ve şeytanın krallığına soktuğunu gördük. Adem'in günahı, dünyaya gelen her insandaki çarpıklığın nedenidir. Aynı, bir sıçan yalnızca yeri kazan başka bir sıçanı doğurdu, Wolof atasözü gibi. Adem ve soyu da yalnızca günah işleyen çocuklar dünyaya getirebilirler. Günahkarlar, günahkarlar üretir. Günahımız, bizi yargılaması gerekenin önünde kendimizi doğru kılmak için bir çare bulamayalım diye bizi mahkum eder. Ama her şeye rağmen, peygamberlerin yazıları, Adem'in günah yüküsüyle son bulmadıkları için Tanrı'ya övgüler olsun. Daha önce de görmüş olduğumuz gibi, Tanrı, Adem'in soyunu şeytanın ve günahın egemenliğinden kurtarabilmek için, yeryüzüne bir kurtarıcı gönderme konusundaki harika planını açıklamaya başladı. Günahın dünyaya girdiği o karanlık günde, Tanrı, bu kutsal kurtarıcının özel bir şekilde bir kadından doğacağını duyurdu. Yaratılış 3.15, Galatyalılar 4.4. Günahkarlar için kanını dökecek olan mükemmel kurban, günah ile lekelenmiş yersel bir babadan dünyaya gelemezdi. Tanrı nasıl mükemmel ve kutsalsa, o da aynı şekilde mükemmel ve kutsal olmak zorundaydı. Bu nedenle, Mesih'in gelişinden 700 yıl önce yaşamış olan Peygamber Yeşaya şunları yazdı. Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. İmmanuel, Tanrı bizimledir anlamına gelir. Yeşaya 7.14, Matta 1.23. Şimdi müjde kitabına geri dönelim ve Tanrı'nın nasıl bir erkekle hiçbir zaman cinsel ilişki kurmamış bakire bir genç kızdan doğacak olan bu mükemmel ve kutsal kurtarıcı ile ilgili olarak vaat etmiş olduğunu yerine getirdiğini görelim. Son dersimizde Tanrı'nın meleği Cebrail'in nasıl Zekeriya adlı bir Yahudi'ye göründüğünü okumuştuk. Cebrail Zekeriya'ya onun ve karısının kurtarıcı gelmeden önce onun yolunu hazırlayacak olan Yahya adında bir oğula sahip olacaklarını söyledi. Şimdi müjdedeki, İncil'deki Luka kitabının 1. bölümünü okumaya devam edelim ve Tanrı'nın nasıl Meryem adlı bir bakireye meleğini gönderdiğini görelim. Kutsal yazılar şöyle der. Luka 1:26-38. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasır adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki bir adam ile nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, "Selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir," dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, "Korkma Meryem," dedi. "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı, ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir." Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki," dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. "Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı'nın oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi 6. ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben Rabbin kuluyum dedi Meryem. Bana dediğin gibi olsun. Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı. Şimdi burada biraz duralım ve Tanrı'nın meleği Cebrail Meryem'e göründüğü zaman neler olup bittiği hakkında biraz konuşalım. Meryem, Tanrı'nın sözüne değer veren genç bir bakireydi. Yusuf adındaki bir adam ile evlenmek üzere nişanlıydı. Ama Rab henüz onunla birlikte yaşamıyordu. Hem Yusuf hem de Meryem, Kral Davut'un soyundan geliyorlardı. Tanrı'nın peygamberlerinin, Mesih'in yalnızca bir bakireden doğacağını söylemekle kalmayıp, aynı zamanda onun Kral Davut'un soyundan da olacağını önceden bildirdiklerini hatırlayacaksınız. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için, Meryem'le ilgili bilmeniz gereken bir şey daha var. O da şudur. Meryem, Adem'in soyundan geliyordu. Hepimiz gibi o da günahlı bir doğa ile dünyaya gelmişti. Burada bu açıklamayı yapmamız gerekiyor çünkü ne yazık ki pek çok kişi Meryem'i Tanrı'nın yerine koyar, ona tapınır ve ona dua eder. Bu davranışlar putperestliktir. Meryem elbette onurlandırılmaya layıktır. Çünkü Meryem Tanrı tarafından Mesih'i dünyaya getirmek için aracı olarak seçilmiş bir kadındı. Ama Tanrı'nın Meryem'e bağışladığı bu iyilik onu tapınmaya layık biri kılmaz. Çünkü kutsal yazılar şöyle der. Yalnız Tanrı'nın Rabbe kulluk ve hizmet edeceksin. Matta 4:10. Şimdi biraz önce okumuş olduğumuz ayetlerde Cebrail'in Meryem'i nasıl ziyaret ettiğini ve ona Tanrı'nın günahkarların kurtarıcısını aracılığıyla dünyaya göndermeye amaçlamış olduğu bakire olduğunu bildirdiğini gördük. Cebrail aynı zamanda Meryem'e gebe kalacağı çocuğun adını da söyledi. Meryem'e şöyle dedi. Onun adını İsa koyacaksın. İsa adı Rab kurtarır anlamına gelir. Kur'an Yeşu'ya İsa der. Arapça dilindeki yeni ayet ise onu Yeşu olarak adlandırır. Ve bu onun gerçek adıdır. Yeşu İbranice'deki Yehoşua adının Grekçe'deki çevirisidir ve Rab kurtarır anlamına gelir. Ama Cebrail'in Mesih'ten söz ederken kullandığı bir başka ad daha var. Bu adı duydunuz mu? Cebrail onu Yüceler Yücesi'nin oğlu olarak da adlandırdı. Hoşunuza gidip gitmediğini bilmiyoruz ama Cebrail bu sözleri söyledi. Daha önce Davut'un mezmurunda Tanrı'nın Mesih'i oğlu olarak adlandırdığını okuduk. Şimdi aynı zamanda Tanrı'nın meleği Cebrail'in de onu Tanrı'nın oğlu olarak adlandırdığını duyduk. Sevgili dostlar, Tanrı'nın oğlu adını duyan pek çok kişinin şu karşılığı verdiğini biliyoruz. Bu imkansız. Estağfurullah. İslamiyete özgü bu ifadede şu düşünce yer alır. Tanrı ağzından çıkan bu küfür için seni bağışlasın. Ama eski bir atasözünün, Wolof atasözünün söylediğini hatırlayalım. Çobanın ağzına vurmadan önce neden ıslık çaldığını anlamak gerekir. Aynı şekilde Tanrı oğlu adını küçümsemeden önce Tanrı oğlu adının ne anlama geldiğini anlamak için çaba sarf edilmesi gerekir. Mesih, kutsal yazılarda 120'den fazla yerde Tanrı'nın oğlu olarak adlandırılır. Böylece peygamberlerin yazılarına inanan bizler, Tanrı'nın Mesih'i oğlu olarak adlandırmasını inkar etme cesaretini gösteremeyiz. Bilmek istediğimiz, Tanrı'nın İsa'yı neden oğlu olarak adlandırdığıdır. Öncelikle bilmemiz gereken, Tanrı'nın oğlu adının ne anlama gelmediğidir. Tanrı'nın bir eş alarak bir oğula sahip olduğu anlamına gelmez. Bu tür düşüncelere sahip olan kişiler Tanrı'ya küfretmektedirler. Tanrı en yüce olandır ve bir insanın meydana getirdiği gibi çocuklar meydana getirmez. Asla. Öncelikle bu gerçeğin zihinlerimizde tam olarak netleşmesi gerekir. Bugün Tanrı oğlu adının ne anlama geldiğini ayrıntılı olarak açıklamak için yeterli zamanımız yok. Ama anlamanız gereken en önemli şey bu adın Tanrı'nın bir eş alarak onun aracılığı ile bir oğul dünyaya getirdiği anlamına gelmediğidir. Bunu anlamanızın zor olmaması gerekir. Çünkü Senegal'de yaşayan bizler, burada sık sık ülkede uzun süre yaşamış olan birinden Senegal'in evladı diye söz ederiz. Ama buna rağmen Senegal'in bir karısının olmadığını ve bir oğul dünyaya getirmediğini bildiğimiz açıktır. Aynı şekilde Senegal ülkesinin dışında yolculuk ettiğiniz takdirde, İnsanlar sizi bir Senegal oğlu diye çağırabilirler. Ama bu Senegal'in sizin babanız olduğu anlamına gelmez. İfade ettiği şey yalnızca geldiğiniz ülkenin Senegal olduğudur. Aynı şey Mesih İsa için de geçerlidir. Tanrı onu oğlu olarak adlandırır. Çünkü o Tanrı'dan gelmiştir. Mesih gökyüzünden geldi. O doğmadan önce Tanrı ile birlikteydi. O Tanrı'daydı. O Tanrı'nın ruhu anlamına gelen Ruhullah'tır. Ruhullah, Arapça dilinde Tanrı'nın ruhu, canı anlamına gelir. Aynı İbranice dilindeki ruah sözcüğünde olduğu gibi. Bu, Kur'an'da İsa'ya Mesih'in kimliği ile uyumlu olarak verilmiş olan bir ünvandır. Tanrı'nın sonsuz ruh oğlu. Üçlü birliğin tek Tanrısının ikinci ruhu. Mesih aynı zamanda Kalimat olarak da adlandırılır. Başlangıçta Tanrı ile birlikte olan söz. Kalimat Allah sözcüğünün Arapçadaki anlamı Tanrı'nın sözü, fiilidir. Bu ünvan hem kutsal kitapta hem de Kur'an'da yalnızca Mesih'e atfedilmiş olan bir ünvandır. Kutsal yazılar bu konuyla ilgili olarak şu duyuruda bulunurlar. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Söz insan olup beden alıp aramızda yaşadı. Yuhanna 1:1-3:14. Evet, Mesih gökyüzünden gelen bir insan olarak doğan Tanrı sözüydü. Mesih'in yersel bir babaya sahip olmadığını hepimiz biliyoruz. Peki o zaman eğer Mesih yersel bir babaya sahip olmadıysa nereden geldi? O kimin oğludur? Cebrail'in Meryem'e ne söylediğini tekrar dinleyelim. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Luka 1:35. Belki bazı kişilerin şöyle konuştuklarını işitmiş olabilirsiniz. Ha evet, İsa'nın yersel babası olmadığını biliyoruz. Ama İsa'nın bir bakireden doğmuş olması o kadar da önemli değil. Tanrı bu olayla yalnızca gücünü göstermek istedi. Tanrı Adem'i babasız ve annesiz yarattı. Daha sonra Havva'yı yalnızca bir baba ile, yani Adem'den aldığı bir kaburga kemiğinden yarattı. Tanrı sonra gücünü daha da fazla göstermek için yalnızca bir kadın kullanarak bir erkek yarattı. İsa'nın yersel bir babaya sahip olmadan dünyaya gelmesinin nedeni budur. Sevgili dostlar, Tanrı'nın gücü her şeye yeten olduğu ve onun için imkansız bir şey olmadığı doğrudur. Ama İsa'nın bir bakireden doğumuyla ilgili olarak bunun nedeninin Tanrı'nın yalnızca gücünü göstermesinden çok daha önemli bir neden olduğunu bilmeniz gerekir. Hiç kimsenin sizi aldatmasına izin vermeyin. İsa'nın Tanrı'nın Adem ile Havva'yı yaratmasından binlerce yıl sonra bakire bir kızdan dünyaya gelmesinin çok ama çok önemli bir nedeni vardır. Bu nedeni biliyor musunuz? Kutsal yazılar şu sözleriyle bize bu nedeni açıklarlar. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. 1. Timoteus 1:15. İsa, Adem'in kaybolmuş, günahkar, lekeli ve mahkum soyunu kurtarmak için dünyaya gelerek doğdu. Bu nedenle günah ile lekelenmiş bir erkekten doğamazdı. Daha önce de görmüş olmamıza rağmen Mesih, Tanrı'nın planına uygun olarak günahın bedelini ödeyecek bir kurban oldu ve bu yüzden kanını dökmesi gerekti. Kurtarıcının mükemmel kurban olması için her yıl Kurban Bayramı'nda İdel Adha, kurban edilen sağlıklı, masum koyunlar gibi günahsız ve lekesiz olması gerekliydi. Bu konu hakkında düşünün. Çok büyük borcu olan biri diğerlerinin borçlarını ödeyebilir mi? Hayır. Yalnızca hiç borcu olmayan biri diğerlerinin de borçlarını ödeyebilecek niteliktedir. Benzer şekilde Mesih'in de Adem oğullarının günah borcunu ödeyebilmesi için hiç günah borcu olmayan biri olması gerekiyordu. Tanrı bizlerin Mesih'in ve Adem'in çocuklarının birbirlerinden tamamen farklı olduklarını bilmemizi istiyor. Bizler Adem'in oğullarıyız ama İsa Tanrı'nın oğludur. Adem'in çocukları olan bizler günahımız yüzünden kirli toprağa benzeriz. Ama İsa gökyüzünden gelen yağmura benzer. O aynı Tanrı'nın saf ve kutsal olduğu gibi saf ve kutsaldır. Tanrı bu nedenle onu oğlu olarak adlandırmaktan utanmaz. Ve böylece dostlarımız, umuyoruz ki bugün bu programdan ayrılırken sorularınızın yanıtları zihninizde daha açıklık kazandı ve Mesih İsa'nın neden bakire bir kızdan doğması gerektiğini ve Tanrı oğlu adının ne anlama geldiğini ve ne anlama gelmediğini daha iyi anladınız.
Bugünkü yayınımıza Matta müjdesinden Mesih'in doğumu hakkındaki öyküyü okuyarak son veriyoruz. Meryem, Tanrı'nın ruhunun gücü aracılığıyla gebe kaldıktan birkaç ay sonra Tanrı, Meryem'in kocası olacak olan Yusuf'a meleğini gönderdi. Kutsal yazılar bu konuda şöyle yazar. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Matta 1, 18-25. Bugünkü yayınımıza burada son vermemiz gerekiyor. Tanrı isterse bir sonraki programda İsa Mesih'in doğumu hakkındaki şaşırtıcı öyküyü okumaya devam edeceğiz. Siz, meleğin Yusuf'a Mesih'le ilgili söylediklerini hatırlatırken, Tanrı sizi bereketlesin. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Matta 1, 21.